Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 43. Ayrım. Alışıktı bu ağızlara Refik. Pornonun gizli gizli alıp yürüdüğünde çoktandır söylüyorlardı. Para oradaymış. Birçok sinema dolup taşıyormuş salt pornoyla. Yöredeki güvenlikçileri ya satın alıyorlarmış ya da çift şanzıman atlatıyorlarmış. Denetime gelen oldu mu, makine dairesinde hemen başka bir film takılı yedekteki makine çalıştırılıyormuş. Bir çalı dibi, taşla bakalım. Ne yapalım dedi Refik alaylı gülerek. Biz de o yola dökeriz. Yok abi dedi Vural evecenlikle. Başka yolu yok. Demek bu da başladı. Peki nasıl yapılıyor? Namussuzum ben yapmıyorum abi, diyordu Vural. Yukarıda bizim bir depo var, onu büyüttü çocuklar. Yanda bir çatı altı vardı, onu kattılar. Kara perdeler filan. Fotoğraf stüdyosu gibi bir yer. Bayağı büyüdü. Eşya meşya da koydular. Yatak, divan. Gel çıkalım, gör istersen. Yüreğinde sıkışma duydu Refik. Kımıldamadan kaldı. Utanca batıyordu. Karılarla herifleri yukarıda düzüştürüp çekiyorlarmış çocuklar. Evlerde de çalışıyorlarmış. Refik'teki donuk bakışla duralayıp aymış gibiydi Vural. Savunma gereği duydu yeniden. Bu işi yaptıran firmaları saymaya başladı. Filmleri yapanlar ufak paravan firmalarmış ya, asıl gerekli parasal desteği araç gereçleri sağlayıp yaptıranlar. Kimler yoktu ki? Atıyor mu bu itoğlu it? Saffet Duran, diyor. Evet dedi Vural. Saffet Duran da ne sandın? Yanında bir oğlan var depocu, Neşet. Onunla ortaklık kurdular gizli. Onu sürecek öne. Yakında o silik oğlanı görürsün piyasada. Vural'dan ayrılıp da caddeyi çıkarken zonklayan diş ağrısı gibi bir acı içine işliyordu. Sövüp saymak, birilerinin yakasına yapışmak geliyordu içinden. Emine'yi aranmaya başladı. Onunla konuşmak, tartışmak, onu dinlemek için öylesine bir özlem duyuyordu ki. Niye gelmedi? Telefon etsem mi bir? Postaneye doğru yürüyordu ki, akıp giden araçları kollayarak karşıdan bu yana geçen ışıkçı oğlanı gördü. Ekipte değil miydi bu da? Önüne çıkıvermişti. Ne o dedi Refik. İş yok bugün. Şimdi geldik abi dedi. Yeni indirdik ışıkları daha. 24 saattir köşedeydik. Karşıda. Sevindi Refik. Duman dağılmıştı. Emine Hanım da sizinle değil mi? Şimdi geldi o da. Yazıhanede. Sinema bitişindeki ara sokakta bir handaydı yazıhane. Sokağa yürüyüp kapıdan girerken merdivenlerden inen Emine ile karşılaştı. Birden sevindi Emine. Ah dedi, aklım hep sendeydi. Şimdi geliyoruz. Bağışla, bekleyip durdun değil mi kafeteryada? Yazıhaneye sorarsın dedim. Uykusuz, yorgun yüzünde halkalanmış gözlere sevecen gülümseyerek bakıyordu gene. Kolay mı? Filmci olduk dedi. Ara sokaktan ağır ağır caddeye çıktılar. Taksim'e yürüyorlardı. Emine konuşuyordu daha çok. Çekimi anlatıyordu. Para sıkıntıları vardı çocukların. Köşke bir gün daha giremezlerdi. Işığı da kaçak almışlardı. Bir işçinin ayağına spot düşmüştü. Bereket Atika olan hemen sıçrayınca, köşedeki muhallebicinin önüne gelince duraladı Emine. Şurada Salep vardır dedi. Sabahtan beri çayla duruyorum. Canım bir şey de yemek istemiyor. Girip arkada bir masaya oturdular. İşin bozulmuş değil mi? Utanır gibi önüne baktı Refik. Suçlu kendisiydi sanki. Öyle görünüyor dedi yavaşça. Görünüyor mu? Garsonun masaya bıraktığı salep fincanına uzanırken belliydi dedi Emine. Bana da değişmiş gibiydiler son günler. Allah belalarını versin. Sıcak salep Eskişehir'deki bir çekim sabahını anımsattı Refik'e. Arif abiyle çalışıyorduk. Neydi filmin adı? Peki şimdi ne yapacaksın? İyice sıkılmaya başlamıştı Refik. Bilmem dedi yukarıdan gülümsemeye çalışarak. Böyledir bizim piyasa. Bir şey çıkar herhalde. Pek de inanmadığını belli etmemeye çalışmıştı ya, Emine'nin başını önüne eğerek suskun kalışı, sakladığını açığa çıkarmış gibiydi. Bir salep daha istedi Emine. Toparlanıp kendimiz bir şeyler yapsak en iyisi ya, dedi. Ses çıkarmadı Refik, gülecek gibi oldu. İşsiz kalınca yapımcılığa kalkmak eski töremiz. İkinci salebi de sessizce yudumladı Emine. Dalgındı, yorgunluğundan. Bu da çekicilik veriyor bu kıza. Ne vermiyor ki? Kalksak mı? Boş fincanı tabağına bırakan Emine bakıyordu. Kalkalım dedi Refik. Nereye gideceksin? Eve dedi Emine. Nereye gideceğim? Ben de gelebilir miyim? Duraladı Emine. Gel dedi. Ama ben hemen yatacağım. Görüyorsun. Gözlerini bir saplantıyla Emine'nin gözlerine dikip bakmaya başlamıştı Refik. Ne çok şey söylemek istiyordu. Sezinledikleriyle tedirgin kımıldandı Emine. Yüzünde kara bir gölge dolaşır gibi oldu. Bak, dedi birden. Lütfen, kadınca şeyler beklemekten vazgeç benden. Konuştuk seninle. Bir daha da konuşmayalım artık. Olur mu? Kas katı kalmıştı Refik. Ne diyecekti şimdi? Toparlanmaya çalıştı. Ne beklediğimi biliyorsun, dedi mırıldanır gibi. Biliyorum, dedi Emine. Söyledin. Duygularımda değişen bir şey yok benim. Acı sert bir yel ortasında uzaktan bakışır gibi kaldılar. Yoksa bir dişilik oyunuma mı veriyorsun benim? Hayır, dedi Refik. Hiçbir şeye vermiyorum. Soğuk sessizliği yeterli görmüş gibi eğildi Emine. Bak Refikciğim, dedi sevecenlikle. İnan ki çok değerli senin arkadaşlığın benim için. Beni bundan yoksun etme lütfen. Aramızda geçen şeyi benim yanlışım diye al. Bunalımla ettiğim bir halt de istersen. Ne dersen de ama yinelememi bekleme. Ben bir yanlışı iki kez yapmam. Hele sürekli. Kadınlığımın peşine düşmüş bir erkek iter beni, kaçırır. İşte sana açıkça söylüyorum. Evlenme baskısından kurtulmak için yaptım o işi de. Başka biri de olabilirdi. Rastlantı de. Duralar gibi yapıp hemen aldı gene. Ortak dilimiz bile yok seninle. Sevgi denince ne anlıyorsun? Tanımında birleşiyor muyuz? Beni bir kadın olarak değil de herhangi bir insan olarak görebiliyor musun? Etime imrenmeden. Belki o zaman anlaşırız. Refik'in masadaki eline uzattı elini, üstüne koydu, sıcacıktı. Yavaşça vurdu bir iki yap yakın bir sesle. Senin film yapmanı istiyorum ben Refik'ciğim, dedi. Sinemacı yanın her şeyin üstünde. Eksiklerini aşacaksın. Neler var daha öğreneceğiz. Hepimizin. Takma kafanı. Kasaba delikanlıları gibi. Gülümseyerek çekti elini. Bir şeylerini iyice yitirmiş gibiydi Refik. Hem de ne diyecekti? Boş. Sessizce kalkıp muhallebiciden çıktıklarında da konuşma gücünü bulamamıştı kendinde. Yaşça kendisinden epeyce küçük şu minik kızın akıllı uslu öğütler vermeye kalkışmasına nasıl tepki göstereceğini bulamıyordu bir türlü. Yukarıdan da konuşmadı ki. Arkadaşça dertleşme. Film yapmamı istiyor. Yatmamız rastlantıymış zaten. Yüreğinde burgu gibi dönen bu sözün acısına Taksim'de el sıkışıp ayrıldıklarında gene sessizce ama birden varmıştı. Dönüp peşinden koşmak, dolmuşa otobüse binmeden yakalayıp bağıra çağıra hesap sormak geliyordu içinden. Yapamayacağını biliyordu. Ağır ağır yürüyüp parmak kapıya vardığında durulmuş gibiydi. Ne olmuş sanki? Bitti bu iş. Hem de en uygun biçimde. Narin'i bir arasam. Ağa camine giriyordu ki peşinden bir sesle duraladı. Döndü. Serdar'dı. Size baktımdı. Abi. Nerede bakmış bana? Eve uğramıştır. Eve merve uğramamış. Bir reklam filmi varmış da reklam filmi mi çekeceğiz şimdi parasız kalınca? Daha o kadar değil. Reklam filmini Serdar'a önermişler. O da bir şeyler sormak istiyormuş. Sevindi Refik. İşçilikten parasızlıktan kıvranıp duruyordu oğlan. Ben de yeterince el uzatamıyorum. Sana kim el uzatacak bakalım? Ne soracakmış? Sokağın içinde aşağıdaki kahveye girip oturduklarında sinyal verir gibi kesik kesik heceleyerek başlayınca şaşırdı. Öyle sudan şeyler soruyordu ki oğlan. Ayrıntı çekiminde kullanacağı mercekler, üst alt çekimlerde alıcının devinimi, yan arka ışıklandırma. Gülümsedi Refik. Sen bunları bilmeden mi bana yardımcılık yaptın? Dedi takılarak. Kızardı Serdar. Biliyorum da abi. Gene de insan doğrudur. İnsan tek başına kalınca ilk kez çekime çıktığı günü anımsadı. Yönetmen hastalanınca onu göndermişlerdi bir iki çekimlik çalışmaya. Haydarpaşa garında bekleme salonunda giriş çıkış gibi bir şey. 15 yılı geçiyor demek. Bütün bildiğini unutmuş, kalıverecekti neredeyse. Alıcının ardında yapayalnızdı. Herkes de düşman düşman kendisine bakıyordu. Bir şey daha var abi. Daha da kızarmıştı Serdar. Belliydi bir şey daha oldu. Önce sinemaya da el attıklarından açtı. Bir ortaklık kurup film yapımına başlamışlar. Herkesi yıldırıyorlarmış. Kimler bunlar? faşistlermiş. Filmlerinde oynamak istemeyen günün en yüksek ücretli oyuncusu Fırat Taşkın'ı da yola getirmişler. Oğlunun doğum gününde armağan diye gönderdikleri kutudan mermi çıkınca hem de çok az bir parayla oynuyormuş. Oğlanın iyice çenesi açılmıştı. Kekemeliği de geçmiş gibi. Anlatıp duruyor. Dalmıştı Refik. Emnelerin köpeğini kimler vurdu? Hırsızdır inşallah. Seninle yatmamız rastlantı. Rastlantı olmayan ne var? Bir de listeleri mi? Temizlik için. Ne listesi? Sinemadaki solcuların listesini yapıyorlarmış. Kimler varmış? Tam öğrenemedik. Daha abi. Gündüz abiyi bir biliyoruz yalnız. Baştaymış. Ne yapacağız şimdi? Gündüz abiye Refik'in haber vermesini istiyordu Serdar. Daha uygun olurmuş. Onları dinlemezmiş bile belki. Kalktılar. Ne diyeceğini bilemiyordu Refik. Serdar'dan ayrılıp Galatasaray'a doğru yürürken iki yanlı akan kalabalığın içinde yapayalnız buldu kendini. Emine de yok artık. Niye yok? Eskiden ne kadar varsa gene var. Listeye onu da koymuşlar mıdır? Belki beni de koydular. Gidip basalım şu herifleri. Bir temiz dayak. Yüzü sivilcelerle dolu bir oğlanı göstermişlerdi onların adamıymış diye. Geçen yıldı. Pek de ciddiye almıyordu kimse. Bizde de var. Solcuları doldurduk. Onlar da kırış kırış oldu içi. Solcular kim? Emine gelmesin miydi? Gündüz abiden ne zarar gördük? Söyledikleri, baktın ters görünüyor sana, benimsemezsin. Hiçbiri bana bir şey zorlamadı. Emine de mi? Şaşkın, umarsız vitrinlere bakındı. Kafasında dönenip duran olayların bitişme yerlerinde boşluklar vardı. Kurguda yapışmamış çekimlerin makarada kopuk kopuk dönüp durmalarına benziyordu. Benzemiyordu. Onları yapıştırmaktan kolay ne var? Balık pazarına saptı. Telefon postanesine girip gazeteyi aradı. Gündüz Bey'in ayrıldığını öğrenince şaşırdı. Öğlende de gelmedi. Yoksa kaçtı mı? Nereye kaçacak? Ne bileyim. Rusya'ya filan kaçar bunlar. Nazım Hikmet nasıl kaçmıştı? İçindeki karmaşa çalkantıya dönüşür gibi oldu birden. Balık pazarında yürürken her vakit duyduğu tadın öyle uzaklarında geziniyordu ki. Tarla başına inince çabuk çabuk yürümeye başladı. Eczane sokağına inerken ikircikliydi. Niye girdim bu sokağa? Eczanede Fuat'ı arkası sokağa dönük, raflarda ilaç aranırken görünce evecenlikle koşturur gibi geçip karşı sokağa saptı. Kurtulmuştu. Neyi konuşacaktım? Emine Yeşilçam'da listedeyse ne yapsın bu? Öyle diyen de olmadı. Gündüz abi baştaymış. Fuat hangi listede kim bilir? Gündüz abi kaçmış işte. Belli. Bunlar örgütlü değil mi? Aralarında nasıl iletişim vardır kim bilir? Çoktan duymuştur o. Peki Serdar niye bana? Serdarlar daha çaylak. Ayrı örgüt onlar. Çok çeşitliymişler zaten. Eve gelip odaya girince divanın altındaki küçük valizi çekti hemen. Dolaptan çamaşırlar, bir iki gömlek, kravat tıkıştırdı. Kitap, kitap mitap almayacağım. Allah belasını versin tümünün. Banyoda lavabo üstündeki tıraş takımını, diş fırçasını alıp attı çantaya. Fırladı. Sokak kapısını açıyordu ki Seniye çıktı odadan. Nereye abi? Cehenneme. Ankara'ya. Heyecanlanmıştı Seniye. Anneme uğrarsın değil mi? Lafa bak. Daha çok sinirlenmemek için kapıdan çabucak çıkarken. Uğrarım, dedi. Hoşça kalın. Annemi benim için de öp abi. Çok çok öp. Güle güle. Refik'in valizini kapıp iş gezilerine fırlamasına alışıktı ev. Yakalasaydı hangi film bu, nerede çekeceksiniz diye başlardı bu kız şimdi. Taksim'de bir Ankara otobüsünün arkalarında yer buldu. Kalktı kalkacak servis minibüsüne atladı. Çevre yolunda otobüsü aktarıp da yerine yerleşince içine yayılan mutluluğu tanımadı önce. Annemi niye bu kadar özledim ben? Özlemek mi? Bunu aldın. Kaçıyorsun. Yo, kaçmıyorum. Gerçekten özledim annemi. Neden kaçacağım? Annemi benim için de öp abi. Kendim için öperim ben. Annesiz büyümem mi başıma vuruyor şimdi? Köprüden geçerlerken ışıltılı boğaz içine karanlık inmişti. Kaç kez ayrılıp döndüm bu kente. Tümü de film çekimi için koşturaraktı. Çevreme bakmamıştım bile. Şöyle bir göz attı gerilerdeki boğaza. Zoom'la çekiliyoruz İstanbul'dan. Daha şimdiden uykum var. Arkalar boş. Uzanıp yatarım gece. Geceye kalmadı, başını koltuğun ucuna yaslayıp karartılı, yanda akan yapılara, ara ağaçlara bir süre daldı, kapadı gözlerini. Bir duraklamayla açtı. Polisler girmiş kimlik denetliyorlardı. Şöyle bir bakıp geçtiler. Biraz sonra daldı gene. Bolu Dağı'nda yemek molasıyla açtı. Bir şeyi unutmuş gibi de irkildi birden. Hayır, unutmamıştı. Cebimdeydi banka cüzdanı. Daha dün para çektim. Bankadaki de yeter daha birkaç ay. Sonrasını kim biliyor bu işin? Piri dilenmiş. Koca Safiyet Duran cup diye gitti. Daha ne Safiyet Duranlar gitti be. Girdiğimden bu yana kaç yazıhane battı. Hem de kim derdi Cemil film batar diye. Sıcak sıcak ne güzel sardı bu çorbada. Bir tabak daha. Otobüse binip yeniden yola koyulunca koltuğun köşesinde gene yapayalnız buldu kendini. Bir anda anlamını yitirmişti her şey. Annesine gitmesi de öyle boş, öyle anlamsız geldi ki. İnip ilk araçla İstanbul'a dönmek için önlenemez bir istekle kavruldu içi. Kendini güç tuttu. Bir süre sonra durulmuştu. Niye böyle karmakarışık oldum ben? Eskiden böyle miydin? Değildim biliyorum. Aptalın biriydim. Dünyayı daha çok yanlarıyla görebiliyorum. Kavrayamıyorsun ama. Kavrayamıyor. Yo, kavruyorum. Niye kavrayamayayım? Yalnız nereye varır insan böyle bir karmaşa içinde? Annemle onu konuşayım. Zühtü Bey nasıl bir acı çektirdi ona? İki çocuğunu bırakıp. Şimdi de sen acı çektir. Hiç istemem. Söz gelimi söylüyorum. Gerçekten özledim anacığımı. Biraz da çevreden uzaklaşmak. Tek başına düşünmek filan. Karanlık yollar boyu doğru dürüst, yeni bir şey düşünmemenin ağır yükü altında saatler saati kıvranıp durdu. Ortalık ışıdı ışıyacak. Dalıp gitti gene yorgunlukla. Gözünü açtığında uçaklar vardı bir alanda. Etime sütü geçtik demek. Araba durdu gene. Polisler girip kimlik denetimi yaptı. Kalktılar. Ankara görünecek uzaklardan. Daha pek erken, bu saatte kapıya dayanmakta. Garajlarda otobüsten indiğinde kent sabahın ilk kıpırtılarındaydı. Elinde valiziyle ağır ağır istasyona doğru yürüdü. Ulusa mı çıksam? Defterini çıkarıp adrese baktı. Ev Küçük Esat'taydı. Bir arabaya atlayıp gitmeli. Bu saatte. Bir türlü yenemiyordu çekingenliğini. Ulusa kalkan otobüse yetişti. Ankara'da ulusu, Hacı Bayram'ı, o çevreyi severdi nedense. Bir kez de film çekmişlerdi orada. Otobüsteki herkes yabancıydı. Bir başka kente gitti mi değişmez duygusuydu bu. Sanki İstanbul'dakiler hep tanıdık, eş dost. Alanda indi, saman pazarına doğru yürüyüp açık bir yer bakmaya başladı. Daldığı sokaklar içinde sütçü gibi bir yer buldu sonunda. Kahvaltı etti ağır ağır. Vakit bir türlü geçmiyordu. Gelen bir gazeteciye öyle sevindi ki bir sürü gazete aldı. Çayını yeniletti, gazeteleri karıştırdı bir süre. Öldürme, öldürüşme, kırım, kıyım. Sovyetler Birliği ile Amerika. 8'i bulmuştu. Kalkıp izin istedi. Köşedeki telefonu çevirdi. Uzun uzun çaldı. Açılmadı. Yineledi. Belki yanlış düşmüştür diye. Gene açan yoktu. Hiç beklemediği bir durumla şaşırdı. Sevindi biraz da. Yarın atlar dönerim. Burada yoklar belki de. Ne olacaktı annemi görecektim de. Öyle de istiyordu ki. Mefaret Hanım'ın gülücükle sevecen bakışından ayıramıyordu kendini. Sokağa çıktığında ikircikli kaldı önce. Saman pazarına inip bir arabaya atladı. Adresi verdi şoföre. Bir gitmeli. Bakarsın telefonları kesik ya da bozuk filandır. Araba apartmanın kapısında durunca evecenlik bastı içine. Açık kapıdan girip ikinci kata çıkarken öyle heyecanlanmıştı ki. Ne var bu kadar? Son basamağa gelince durdu. Karşıdaki kapının aralarındaki bir iki zarf vardı sıkıştırılmış. Kapıda boş bir çöp kovası. Bu ev boş gibi. Yaklaşıp zile bastı. Küçücük Şemi Engin yazısı altta. Bekledi. Bir daha bastı. Biraz daha bekledi. Kimse yok. Dönüp inecekti ki yandaki kapı açıldı. Loş koridordan uzanmış bir kadın göründü. Kime baktınız? Şemi Beyler yok mu? Duraladı kadın. Hastanede onlar, dedi. Şemi Bey'i Hacettepe'ye yatırdılar dün. Valizine baktı Refik'in. Siz Anamur'dan mı? Hayır, dedi Refik. İstanbul'dan. Anneme baktımdı. Kadın birden heyecanlanmıştı. Ha, siz Refik Bey'siniz. Buyurmaz mıydınız? 43. ayrımın sonu, sayfa 434, devamı 44. ayrımda.